Ayrım 10.
Akın dönüp çıkıyordu ki yataktan kalkıp sallana sallana masanın üstündeki elbiselerine doğru bir iki adım atan Cengiz'in hali çok komik göründü ona, vazgeçti. Yine misafirler için elde hazır bulundurulan bol mu bol bir eşofman vardı Cengiz'in altında. Lastiği göğsüne kadar çıkıyordu. Bu haliyle olduğundan da çelimsiz ve tiril tiril görünüyordu. Tutup kolundan çektiği gibi yatağa fırlattı onu. Sırt üstü somyanın üstüne düştü Cengiz. "Yapma hoca," dedi doğrulurken. "Bugün zaten çok keyifsizim." Akın da hareketini gereksiz bulmuştu. Fakat bozuntuya vermedi. "Hadi çabuk gel o zaman kahvaltıya," diyerek üste çıktı. "Çay içince keyfin yerine gelir." Çıktı odadan. İşte yine bir labalilik yapmıştı. İyi bir yönetici kadro, iyi bir önder bu şekilde davranmazdı. Çocukça hareketler yapıp durmazdı. Her an duygu ve hareketlerini denetim altında tutabilir, her zaman örnek durumda olurdu. Elbette espriden de anlar, şaka da yapardı ama ölçüyü hiçbir zaman kaçırmazdı. Ciddiyetini sürekli koruyabilmek onun için hemen hemen olanaksız bir şey göründüğünden olacak, Akın ciddiyet vasfına bazen abartılmış bir değer verirdi. Büyük odaya geçti, Ömer'e sızlandı. "Yahu bu adamlar amma uykucu be, yola getiremiyor musun onları? Sen getir getirebiliyorsan. Hem senin de onlardan geri kalır yanın yok. Sen de uykucusun hemşerim. Aa, ayıp ettin şimdi. Benim durumumu biliyorsun. Bir de bunlarla kıyaslıyorsun. Hesap et bakalım kaç saat uyumuşum. Senin yattığın da saat 11'di be. Tam 10 saat. Biraz fazla olmuyor mu? 10 saat değil bir kere, 8,5 saat. Uyandığım da saat 8,5'tu. 11'de yattım ama 1 saat yatakta döndüm durdum. Gürültü, şamata, ışık uyutmadınız adamı. Üstelik kaç günde bir 8,5 saat uyuyabiliyorum biliyor musun sen? Tamam tamam uzatmayalım," dedi Ömer eliyle havayı keserek. "Niye uzatmayacakmışım? Bir kılçık attın, onun cevabını veriyoruz. 40 yılın başı bir uyuyalım dedik, onu da başımıza kakıyor. Üstelik herkes senin gibi değildir. Kendinle kıyaslama milleti. Bana 5-6 saat uyku yetmiyor işte, zorla mı? 7-7,5 saatin altına düştün mü hayalet gibi gezmeye başlıyorum." Ömer biraz yumuşamıştı. "Çok sıskasın," dedi. "O kadar söyledik beslenmene doğru dürüst dikkat etmiyorsun. Birisi bir üflesi uçup gideceksin, şu haline bak. Tabii ki hayalet gibi dolaşacaksın." Akın Ömer'in sözünü kesti. "Bu meseleye yeteri kadar dikkat ediyorum. Artık sabah kahvaltı etmeden kesinlikle dışarı çıkmıyorum. Fazlasını yapamıyorsam bu da şartlardan dolayı, benim suçum yok." Akın'ı hiç duymamış gibi devam etti Ömer. Bir yandan sofrayı hazırlıyordu. "Çok zayıfsın hoca, bu böyle gitmez. Koştur koştur nereye kadar? Sağlığını önce kendin dikkat edeceksin. Şişe sütler var, her yerde satılıyor. Al onlardan sabahları iç. Jimnastik yap, yay çalış, bir şeyler yap. Sivrisinek gibisin. Elbette hasta da olabilirsin, yorgun da." Akın tam cevap verecekti ki Cengiz girdi odaya. Neşesi biraz yerine gelmişti. Dayıvari bir tavırla, "Kimmiş o yorgun olan ha? Söyleyin bakalım. Kimmiş o yorgun olan?" diye söze karıştı. Ömer hala ciddiydi. Cengiz'e döndü. "Ya hoca," diye sesini yükseltti. "Siz adamlarınıza ne biçim bakıyorsunuz? Şunun haline bak yahu, açlıktan ölecek. Söyle şu efendilere biraz meselenin başka taraflarını görsünler." Cengiz güldü. "Tam da adamına söyledin ya. Kelin merhemi olsa başına sürermiş. Biz sağda solda resmen sürünüyoruz, adam tutmuş kime dert anlatıyor." Kahvaltı masasına en önce oturdu. İğneli konuşmayı severdi. Hem sonra böyle şeyler örgüt düşünmez. Sıkıntı çekmek istemeyen alır başını kurtulur. "Benden bu kadar arkadaş," der, "tamam. Ondan sonra yan gel yat. En iyisi bu değil mi? Ha? Ne dersin Ömer?" Ömer bu defa gerçekten kızmıştı. Elini Cengiz'e doğru sallayarak, "Bırak ya," diye bağırdı. "Ben neyin ne olduğunu iyi bilirim. Neyi doğru görüyorsam, arkadaş bu böyledir derim, işte o kadar. Beğenmeyen beğenmez." Hasmanın karşısına geçti oturdu. "Süt herkese yetmeyecek," dedi sinirli bir sesle. "Biri gitsin şu çaya baksın." Cengiz hiç üzerine alınmadı. Gittiği her yerde kendini misafir sayar, hiçbir işe bulaşmazdı. İş söylenirse de açıkça bozulurdu. Mecburen Akın kalktı. Mutfağa gidip çayı demledi, ocağın altını kıstı. Cengiz ve Ömer çok eski tanıdıktılar. Hiç geçinemezlerdi. Ömer bölgede hareketin en eski adamlarındandı. O dönemlerde uzun süre birlikte çalışmışlardı. Yani zıtlaşmalarının mazisi de eskiydi. Ancak Ömer 2 yıl önce ufaktan ufaktan bırakmıştı devrimciliği. Çok kullandığı ifadeyle bak arkadaş demişti. Benden bu kadar. Şimdi tıp son sınıftaydı. Başına bir kaza gelmezse bu yıl okulu bitirecekti. Akın odaya döndüğünde ikisi karşılıklı sessizce oturuyorlardı. Ömer yine gazeteye göz gezdiriyor, Cengiz bıçakla oynuyordu. Akın yerine oturunca Ömer gazeteyi Somya'nın üstüne fırlattı. Benim acelem var. Çayı beklemeyelim, sütle başlarız. Çay bardaklarına şişeden süt koydular. Ömer sordu. Okul durumun ne alemdi? Cengiz kendisine sanki herhangi bir şey sorulmamış gibi kayıtsız bir yüzle bir tutam ekmek kopardı önündeki dilimden. Çatalla biraz beyaz peynir aldı, ikisini birden attı ağzına. Sütten bir yudum içti. Ağzındakileri bir güzel çiğneyip cevaptan umut kesildiği bir anda isteksizce karşılık verdi. Kötü. Nasıl olsun kötü? Atılmışsın diye duymuştum. Sağ olasın. Henüz atılmadım ama bu gidişle o da yakın. Şubat'ta bütün dersleri temizlemem lazım. Aslında yeni yönetmeliğe göre bundan sonra hiç dönem kaybetmesem bile okulu bitirinceye kadar sürem doluyor. Akın söze girdi. Bizim okulda o durumdakileri atmıyorlar. Bizde senin gibi 30-40 kişi var. Bir ara onlar da epey telaşlanmışlardı. Fakat yönetim kurulu atmaya pek niyetli görünmüyor. Biz de atabilirler. İşletmede 20'den fazla adamı attılar. Akın güldü. Ama o kadar fark olacak. İşletmede profların iş adamı kafasında olmaları gayet doğal. Okuttukları şey de bu değil mi? Ha öğrenci, ha işçi. Yok yok dedi. Ömer sanki Akın'ın dediğini yanlış bulmuşçasına. Sen ipin ucunu bırakma. Ne adamlar ne şartlarda mezun oldu. Af çıkar, yönetmelik değişir, işin peşini bırakmayan sonunda mezun olur. Sen Şubat'ta derslerini vermeye bak. Kafasını sallayarak bozuk bozuk güldü Cengiz. Boş ver dedi. Konuyu kapatmak isteyen bir hali vardı. Fakat biraz durup devam etti. Ev yok, zaman yok, para yok. Şubat'ta nereye ders veriyormuşum? Daha kitap, not bile toparlayamadım. Hem toplasam ne olacak? Nerede, ne zaman çalışacağım? Hani bir ev bulmuştunuz? Kaparoyu da vermiştiniz diye sordu Akın. O iş yattı. Kaparoyu geri aldık. Akın bir süre arkadaşını inceledi. Bir şey söyleyecekti, vazgeçti. Ben çayı getireyim diyerek ayağa kalktı. Cengiz dün akşam eve uyattıktan sonra gelmişti. Akın onu sesinden tanımıştı. Fakat uyumaya çalışıyordu, dönüp bakmamıştı o yana, konuşmamıştı. Bunun morali yine bozuk diye düşündü. Bozuk olmaması anormal olurdu zaten. Altını söndürüp çayı ocaktan aldı, odaya getirdi. Sıcak suyla sütlü bardakları çalkaladılar. Bulaşık suyu yerdeki tepsiye boşalttılar. Bu sefer bardaklara çay koydular. Ömer sessizliği bozdu. Ulan hadi eskiden daha parti olamadık. Bu yüzden böyle şeyler olur falan diyorlardı. Al işte. Şimdi parti de var, tüzük de. Değişen hiçbir şey yok. Adamın her şeyi, canı, malı, enerjisi hareketin oluyor da başı sıkışınca bu senin kişisel meselen, kendin çözeceksin arkadaş deniyor. Akın'a yöneldi. Hoca biz bıraktık bu işleri. Artık bazı şeyleri gençlerin düzeltmesi lazım. Söyleyin, sıkıştırın yoldaşlarınızı. Böyle parti mi olurmuş deyin. Gelişiyoruz, güçleniyoruz, hep aynı laf. Ne biçim gelişme bu? Lafla peynir gemisi yürümez hemşerim. Hatalı yönleri savunacak değilim. Ama bir gelişme de var gerçekten. Bunu inkar etmemek lazım, dedi Akın. Canım, kafa sayını artırmışsın, 3 iken 5 olmuşsun. O bölgede, şu bölgede örgütlenmişsin. Ben buna gelişme demem. Akın cevap verdi. Ben de bunu kastetmiyorum. Nitelik yönünden yaşanan gelişmeyi de görmek gerekir. Eski anlayışlarımıza şöyle bir bakalım. Çok değil 1 yıl öncesine, 2 yıl öncesine. Çok farklı olduğunu sen de göreceksin. Anlayışı boş versen, dedi Ömer yüzünü ekşiterek. Neticeye bak, neticeye. Anlayış Cengiz'in durumunu değiştiriyor mu? Akın cevap vermedi. Yalnız Cengiz mi? Daha ne Cengizler var demek istemedi. Partiyi daha fazla da savunmak istemedi. Ömer durumu gereği meseleye olumsuz yönden bakıyordu. Fakat büsbütün de haksız sayılmazdı. Cengiz bahsedilen konu kendisiyle hiç ilgili değilmiş gibi çevresine bile bakmadan sessizce kahvaltıya devam ediyordu. Ömer çayından son yudumu içti. Ben kalkıyorum dedi. Nereye böyle? Ben Nedimlere gidiyorum. Oradan da tiyatroya gideceğiz. Sen gelmek istemez misin? Gerçekten iyi olacaktı ama bugün olmaz, işim var. Samet'i gösterdi. Bu uyku tulumunu al götür işte. O herif de gelecekti sözde. Kendi bilir. Tiyatro saat 2'de başlıyor. Niyeti varsa gelsin. Kapıda buluşuruz. Cengiz sırıtarak lafa girdi. Bakıyorum sinema, tiyatro hiç kaçırmıyorsun. Sergilere de gidiyor musun? Galiba yabancı ressamların bir sergisi açılmış. Gitmediysen aman kaçırma, ona da git. Giderim tabii. Ne var bunda? Beni de götürsene. Çok eğlenceli olur. Ömer Cengiz'in düpedüz alay ettiğinin farkındaydı. Ama bozuntuya vermedi. Tamam dedi ciddi ciddi. Gel bugün birlikte gidelim. Hadi kalk. Sinirli bir kahkaha attı Cengiz. Hikaye bunlar, hikaye dedi. Kendi kendine mırıldandı. İpini koparan ağzı açık sanat budalası oluyor. Sen ne anlarsın be? Biz de geçmiş karşısına konuşuyoruz diye bağırdı Ömer. Hadi ben gidiyorum. Kapıdan çıkarken durdu. Az önceki sözü kendisine yedirememişti. Cengiz'e döndü. Bunlar hikaye ise hikaye olmayanı siz yapın da görelim. Hikaye ise sizin yüzünüzden hikaye oluyor. Harcadığımız enerjinin onda birini bu alanda harcasaydık bizden de sürüyle adam çıkardı. Bir alanda bir şey yapmayanın o konuda eleştiriye de hakkı yoktur. Bu iş bu kadar. Daha iyisini siz yapın da sizin budalanız olalım. Geçmişte az olmadık zaten, artık yeter. Cengiz de ciddiye almıştı konuyu. Bizim yolumuz ayrı, onlarınki ayrı dedi. Bizim için araç olanı onlar amaç edinmiş. Biz onlarla aynı yerde aşık atamayız. Belki ileride bu da olur. Fakat şimdi yapılacak şeyler bunlar değil. Bu adamları küçümseme. Onların senden fazla yararlı olmadıkları ne malum? Kaç kişi okuyor o küçümsediğin dergileri biliyor musun? Bir tiyatro oyununu kaç kişi seyrediyor, haberin var mı senin? Bizim gazeteyi kaç kişiye okutabiliyoruz, karşılaştır bakalım. Onu bırak, kaç kişiye bildiri dağıtabiliyoruz ha? Ben de biliyorum her şeyin yeri önemi başkadır. Ama bizden olmayan herkesi küçümseme hastalığını bırakın artık. Bir takım şeyleri yutmuyor artık millet. Hele bana hiç sökmez bu havalar. Arada küçük bir fark var Ömer Bey, bunu unutuyorsun. Biz bir şeyler yapabilmek için bildiri dağıtıyoruz, onlarsa senin gibi hiçbir şey yapmayanları avutmak için kendilerini tatmin için bir şeyler yapıyorlar. İyi iyi dedi Ömer. Ben gidiyorum. Hep aynı kafa, hep aynı. Bu kafayla bir arpa boyu yol alamayız. Hadi eyvallah. Çekti kapıyı çıktı. Bu adamın bu kadar hikayeleşeceğini hiç düşünmezdim dedi Cengiz. Yüzü o kendine özgü sinirli ifadesini almıştı. Akın bu ifadeyi iyi tanırdı. Örneğin ev işlerine katkıda bulunması istendiğinde neden yardım etmeyeceğini işte bu yüzde anlatırdı. Başka gruplardan adamlarla üzerinde anlaşılamayan bir sorun çıktığında onlarla işte bu yüzle konuşurdu. Öfkeli, biraz küçümseyici ve dışlayıcı, biraz kırgın ve üzgün. Yapma be Cengiz dedi Akın. Keşke bütün hikayeler bizim Ömer gibi olsa. Bence dürüst olmak çok önemli. Ömer hiç değilse dürüst bir insandır. Cengiz bardağını yeniden doldurdu. Yüzündeki o ifade kaybolmak üzereydi. Hemen cevap vermedi. Biraz düşündü. Dürüstlük hiç de belirleyici değil dedi. Hem yavşaklık yap hem de ben yavşağım, beni böyle kabul edin de. Böyle dürüstlük olmaz. İnsan sorumluluklarını, görevlerini bilir ve ona göre davranır. Düşüncesi ve eylemi arasında bir tutarlılık vardır. Hem yan gel yat, rahatını bozma, hem de ne yapalım arkadaş? Ben korkağım, tembelim işte, canım fedakarlık yapmak istemiyor de. Bu mu dürüstlük? Tek yönlü ya da tek başına alınırsa dediğin doğru. Ama meseleyi kıyaslama olarak değerlendirmek gerekir. Biz ne adamlar gördük. Hem yan gelir yatarlar, hem de çok önemli işler yapıyormuş havasındadırlar. Ya da açık açık yan gelip yatmanın erdemlerini savunmaya kalkarlar. Canım, sen de konuyu nerelere çektin? Ben öylelerinin lafını bile etmem. Hiç değilse bir noktada anlaşabildik diye düşündü Akın. Böyle konularda Cengiz'i çok sekter bulurdu. Fakat Ömer gibilerinin savunmasını yapmak da Cengiz'e, hatta kendisine karşı haksızlık olabilirdi. Konuyu burada kapamak en iyisiydi. Kalktı, sofrayı toparlamaya başladı. Cengiz'in de kendisine yardım ettiğini görünce şaşırdı. Bu arkadaşının moralinin aslında çok kötü olmadığını gösteriyordu. Ömer'le atışınca biraz rahatlamış olmalıydı. Masadakileri birkaç seferde mutfağa taşıdılar. Akın son seferde odaya döndüğünde Cengiz'i Ömer'in somyası üzerinde oturur durumda buldu. Battaniyenin üzerine yaydığı ufak ufak kağıt parçalarını gözden geçiriyordu. Samet homurtular çıkararak yatakta döndü. Akın Cengiz'in karşısına masaya oturdu. Dışarıda çocuk sesleri artmaya başlamıştı. ''Sizin bölgede işler nasıl gidiyor?'' Son zamanlarda hangi bölgede çalıştığını bilmiyordu halbuki eski arkadaşının. ''Fena değil'' diye cevap verdi Cengiz başını kaldırmadan. Kağıtları toparladı, bir eline aldı, Akın'a baktı. ''İyi gidiyor, iyi gidiyor'' dedi. ''Bu iş kafa işi. Kafanı kullanır, planlı hareket edersen niye iyi gitmesin? Bakma biz beceremiyoruz, yoksa her koşulda iyi gider.'' Okul işini nasıl halledeceksin hakikaten? Bak onu ben de bilmiyorum. Bizimkilere çok kafam bozuluyor. Ya okula dön diyorlar ya işe gir. Ortada dolaşan adam istemiyorlarmış. Sanki bugüne kadar keyfimizden ortada dolaştık. Bunlar adam değerlendirmekten zerre kadar anlamaz. Bir kadro kaç kişi içinden çıkar, kaç yılda yetişir bunları bilmiyorlar. Elindeki kağıt parçacığı tomarını ikiye ayırdı. Birini bir kolunun manşeti içine, diğerini öbürüne yerleştirdi. ''Al işte kadro'' dedi. ''Mis gibi kadro. Benim gibi adamı nereden bulacaklar? Al profesyonel yap. İşe girecekmişim ha? En iyisi evlenmek galiba.'' güldü. ''Bir de işe girerim. Evden işe, işten eve. Mis gibi. Hiç olmazsa düzenli bir hayatımız olur. İyi o zaman, evlen. Boş ver. Ben gırgırına söyledim.'' Ayağa kalktı. ''Ben gideyim.'' dedi mırıldanarak. Kapıya yürüdü, sonra döndü, peşinden gelen Akın'ın omuzuna vurdu. ''Hadi eyvallah, takma kafana, hepsini hallederiz. Bunlar kolay işler, eski dostları görünce çenem açıldı, hepsi bu.'' Akın onu kapıya kadar geçirdi, sonra odaya döndü. Tülün arkasından sokağa baktı. Köşeden kayboluncaya kadar hızlı hızlı yürüyen ufak tefek vücudu izledi. İstanbul'a geldi ilk aylardı. O zaman büyük dernek bir aylığına kapatılmıştı. Tüm taraftarlar liselilerin derneğinde toplanırdı. Çevresini, yeni arkadaşlarını heyecan, merak ve şaşkınlıkla izlerdi Akın. Hele geceleri yazıya, afişe çıkmak için toplandıklarında etrafında olup bitenler büsbütün masalsı gelirdi ona. Afişe 70-80 kişi, bazen 100 kişi çıkarlardı. Gece yarısı olmadan herkes dernekte toplanırdı. Geldiği şehirde hiçbir pratik için bu kadar kalabalık toplanmazdı. Vakit ilerleyince kimi kenarlardaki sıralara, kimi yerlere serilen afişlerin, pankartların üzerine balık istifi yatarlardı. Polis görmesin diye içeride karartma uygulanırdı. Dernek çok soğuk olurdu. Bazıları dumanın yarısını odaya verdiği için yakılması çoklarının itirazına yol açan sobayı eski afiş ve bildirilerle, meyve sandıklarıyla tutuşturur, dumandan rahatsız olup uyananlar bağırmaya başlardı. Kimisi karanlıkta fısfıs konuşur, durmadan sohbet ederdi. Ömer'in okul bitirme telaşı daha o zamanlardan başlamış olacak ki, o hengamede dışarıdaki neon reklam tabelalarından gelen ışıkla elindeki ders notlarını okurdu. Dernek teras kattaydı. Aşağıyı gözlemesi için dışarıya, terasın açık kısmına bir nöbetçi bırakılırdı. Nöbetçi battaniyeye sarınıp korkuluğun dibine oturur, şüpheli durumları gelip içeriye haber verirdi. Daha sıkı yönetim yoktu o zamanlar. Dernekte toplanmanın, yazıya çıkmanın özel bir cezası da yoktu. Polis en fazla 2 gün nezarette tutabilir, sonra serbest bırakmak zorunda kalırdı. Ancak silah yakalatmanın cezası 1-2 yıl arasında değişirdi. Bu yüzden derneğin basılmasından korkulurdu. Çünkü bu, derneği ve en az 2-3 silah ve adamı kaybetmek ve üstüne bir ton sopa yemek anlamına gelirdi. Adamlar vaktinde görülüp silahlar karşı binaların damlarını ustaca fırlatılırsa elbette daha az zararla kurtulunurdu. Bereket bir aşağı katta faaliyet gösteren kumarhanenin sahipleri ele açık insanlardı da polis diğer dernekleri bastığı kadar sıklıkla basmazdı orasını. Ne ilginç yerdi. Tuvalet aşağı kattaydı ve kumarhaneyle ortak kullanılırdı. Haşin bakışlı kumarhane fedaileri kapıda karşılaştıkları zaman liseli tıfıllara yol verirdi. Kumarhaneden çıkan yüzleri boyalı bayanlarla dernekten inen elleri boyalı kızlar lavaboların önünde birbirlerini süzerlerdi. Sonra saat 2'de 3'te sokağa dökülünürdü. Caddelerde elde kova kova sutkostikler, kutu kutu boyalar, teneke teneke kireçler, omuzlarda fırçalar, kollarda afişler, tangır tungur, paldır küldür bir koşuşturma başlardı. Pratik o caddeden bu caddeye, bu meydandan o meydana kilometrelerce devam ederdi. Polis defalarca saldırırdı. Karanlık sokaklarda defalarca silahlar patlar, defalarca dağılırlar, ardından defalarca bir sonraki buluşma yerinde toplanır tekrar başlarlardı. Yakalananlar, çok uzaklara kadar kovalananlar, yolunu kaybedenler eksilerek son 15-20 kişi günün ilk ışıklarıyla bitirirdi işi. İşte o zamanlar başlarında bu Cengiz bulunurdu. Bir de şimdi içeride olan Vedat. Özenerek bakardı onlara. Onu hayran bırakan akıl almaz bir hünerle yönetirdi grubu Cengiz. Müthiş bir hünerle. Neler geçmişti o günlerden bu yana. Cengiz'in durumuna acıyordu şimdi. Akına göre Cengiz örgütsel meselelerden çok iyi anlardı. Kafasını sorulara kimsenin yormadığı ölçüde yorardı. Kendine özgü yorumları, kendine özgü bir önderlik anlayışı vardı. Ama sekterdi. Herkese karşı sekterdi. Dik başlıydı. Üstten geleni hemen kafa sallamazdı. Akın onun sorumluluğu altında çalıştığı dönemde pek çok şeyi olduğu gibi inatçı ve sürekli bir muhalefet yürütmeyi de öğrenmişti. Tabii bir farkla. Cengiz'in muhalefeti bazen hırçınlaşırdı. Onu kolay kolay partili yapmazlar, profesyonel de yapmazlar dedi içinden Akın. Benim istikbalim de onunkinden farklı olmayacak. Pencereden ayrıldı, kitaplığa bir göz attı. Rafların ardında ezilmiş tahta kurusu cesetlerinin sayısı iyice artmıştı. Birkaç kitaba baktı. Kitap okuma fikrinden vazgeçti. Ömer'in somyasına gitti, oturdu. Karma karışık pis odaya göz gezdirdi. Eski kilim zemindeki marleyin çok küçük kısmını kaplıyordu. Yerler toz içindeydi. Sağda solda çöpler, kağıt parçaları, köşede kimi kitapları yere düşmüş dağınık bir kitaplık, yerde yatak olarak kullandığı sünger tabakası, üzerinde yırtık pırtık bir çarşaf, katlanmış iki eski battaniye, ortada tek teli yanan kararmış bir elektrik sobası, solda oturduğu somyanın yanındaki köşede üst üste bavullar, yine ortada birinin üstü bit pazarı tezgahı gibi öbür ekmek kırıntılarıyla kaplı iki portatif masa, ve yandaki yatakta kımıltısız yatmakta olan bir insan ve giderek etkisini kuvvetli hissettiren soğuk. İçi sıkıldı. O da kalkıp gitseydi bari. Randevusuna çok vakit vardı. Fakat Süleymaniye'ye giderse mutlaka konuşacak birilerini bulabilirdi. Biraz oturur vakit geçirir, sonra Hande'nin randevusuna giderdi. Bu düşünceyle canlandı birden, yerinden kalktı. Uyandığından beri içinde, derinlerde bir yerde saklanıp duran sevinç şimdi yeniden kıpırdanmaya başlamıştı.